Eksen'den yeni bir haftada herkese merhaba. Türkiye'deki gelişmeler, dünyadaki yankıları, dünyanın dört bir yanından haberlerimizle yeniden karşınızdayız Eksen'de. Özellikle İstanbul'da Yenikapı'da yapılan büyük gösteri demek gerekiyor. Resmi verilere bakılırsa 5 milyon insanın katıldığı söyleniyor. Bu miting uluslararası medyanın ve yabancı ülkelerin merceğinde Türkiye'deki gelişmeleri takip ediyorlar. Uzun süredir 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminden bu yana önemli bir gövde gösterisi olarak yazılmış gözüküyor. Neler yazıldı, neler çizildi, nasıl bakılıyor birazdan aktaracağım size. Avrupa-Türkiye ilişkileri özellikle de sığınmacı anlaşması ile ilgili geri kabul, Türkiye'nin onayladığı geri kabulle ilgili sıkıntılara dair açıklamalar var. Almanya'da Türkiye rahatsızlığına dair haberlerimiz olacak, size aktaracağım. Amerika Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili gelinen son noktayı yine aktaracağız ve tabii bu haftanın belki de en flash gelişmesi 9 Ağustos'ta, yani yarın St. Petersburg'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme olacak. Türkiye-Rusya ilişkilerinde önemli bir adıma işaret ediyor. Bütün uzmanların görüş birliği ettiği bir nokta bu üzerinde, ama bir takım sorunlu yanların da olduğunu ekleyenler eksik değil. Programın ikinci yarısında, Eksen'in ikinci yarısında Fatih Özbay'la konuşacağız. Rusya konusundaki uzmanlığıyla tanınan akademisyen Fatih Özbay'la detaylarına bakacağız. Görüşme öncesi son durumun resmini çekmeye çalışacağız. Evet, Avrupa'dan, Orta Doğu'dan, Suriye'den haberlerim olacak bugün Eksen'de size. Ama hemen başlayalım Türkiye'deki darbenin dünyadaki yankılarıyla işe koyulalım efendim. Evet, Amerikan ve İngiliz basını, Britanya basınına bakmak istiyorum önce. New York Times gazetesi Erdoğan darbe girişimini Atatürk'ü gölgede bırakmak için bir fırsata çevirdi yorumunu yapmış vaziyette. İki tane muhalefet partisinin katılımıyla Yenikapı'da gerçekleşen demokrasi ve şehitler mitinginin aslında güçlü bir beraberlik izlenimi verdiğini vurguluyor New York Times gazetesi. Ama kimin kutlandığı ortadaydı diyerek daha çok Cumhurbaşkanı'na dikkat çekiyor. Wall Street Journal'da HDP'nin olmamasından yola çıkarak görmüş haberi. Yenikapı'da muhalefet parti liderleri ve yüksek rütbeli generaller eşliğinde 1 milyonun üzerinde insan ile buluşulduğunu aktarmış gazete, yorumunu getirmiş. Evet, İngiliz medyasında BBC Erdoğan idam cezasının geri getirilmesini destekledi başlığından görmüş. Yani idam cezasından görmüş Yenikapı mitingini. Financial Times gazetesi birlik umutlarının yeşerdiğini İstanbul'daki miting sayesinde aktarmış. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe girişiminin sonrasında ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapacak olmasına da dikkat çekmiş. Ankara-Moskova yakınlaşmasının Batı'yı tedirgin ettiğini söylüyor Financial Times gazetesi. Daily Express yine aynı şekilde Avrupa Birliği tartışmasından sonra Erdoğan'ın yüzünü Putin'e döndüğü yorumunu yapmış. AB ve ABD'ye sırtın çevrildiği iddiası dile getirilmiş. Times gazetesi Yenikapı genellikle siyasi mitinglere ev sahipliği yapar ama şimdi bu sefer darbe karşıtı gösterileri noktalamak için yapılan mitingde bir imam, bir darbe karşıtı gösteride yaralanan bir adam, Genelkurmay Başkanı, Kürt siyaseti hariç aslında siyasi her siyasi çizgiden politikacılar sahneye çıktılar. Erdoğan birlik içindeki yeni Türkiye'sini inşa etmeye başlamak için darbe sonrası faslı kapatmaya çalışıyor yorumunu yapmış Times gazetesi. Ama bu yeni Türkiye'nin pek çok Türk için çok belirsiz olduğunu da eklemiş gazete. Özellikle de eski Türkiye'deki laikliğe ve askeri darbelere karşı sandık demokrasi ve dini muhafazakarlık kavramları etrafında dönüldüğünü yazmış muhafazakar İngiliz gazetesi The Times. Müzik. Evet, Türkiye açısından Amerikan ve İngiliz medyası kadar Alman basında yakından takip ediliyor. Son dönemde biliyorsunuz ilişkilerde pek çok pürüz çıktı ortaya, ama buna rağmen işbirliği içerisinde çalışılması, özellikle sığınmacı anlaşmasında vurguları var. Angela Merkel'in Almanya Başbakanı'nın darbenin kınanması ve Türkiye'ye destek olunması açıklamaları, kimi Avrupalı politikacıların Karl Bildt gibi Türkiye demokrasisine sahip çıkılması ikazları var. Ama Almanya'da tabii çok hararetli tartışmalar var. İşte Alman basınındaki miting analizleri de bu hararetli tartışmaların tezahürü aslında, böyle yorumlayabiliriz. Bild gazetesi "Ben idam cezasını kabul ederim" başlığını uygun görmüş. "Eğer halk idam cezası istiyorsa partiler halkın bu isteğini yerine getirmeli" ifadelerine yer vermiş. Die Welt gazetesi "Güçlü demokrasi mi, tek adam rejim mi?" diye sormuş. Türkiye'nin bazı sorularla karşı karşıya olduğunu söylüyor. "Darbe girişimi toplumdaki aşırı kutuplaşmayı giderir mi? Krizin ardından demokrasi ve hukukun üstünlüğü güçlenir mi? Yoksa Erdoğan darbe girişimini Allah'ın bir lütfu olarak kullanıp İslam renkli tek adam rejimi mi kurar?" diye sormuş. Der Spiegel birlik vurgusu yapıp Almanya'yı eleştirdi Erdoğan, ama idam cezasını geri getirmekten bahsettiği hatırlatması yapmış. Alman yetkililere Köln mitingi yüzünden video konferansta katılımına geçit verilmemiş, hatırlayacaksınız, Ankara tepki göstermişti. Yine çağrı yaptığını Alman yetkililere bu konuda hatırlatmış. NTV Online idam cezasından görmüş. Der Tage Spiegel ümit, idam cezası için ümit verdi yorumunu yapmış, ama bunun AB uyarılarını göz önüne almamak ve üyelik müzakerelerinin durdurulmasına kadar varabileceğini söylemiş. Ve Vaz da İstanbul'daki mitingi, büyük mitingde Erdoğan Almanya'yı sert şekilde eleştirerek işin Almanya tarafından görmüş ve HDP'nin de mitinge dahil edilmediğine dikkat çekmiş. Evet, bu arada Avrupa'da başka yerlerde de mitingler var. Daha doğrusu Balkanlar demek daha doğru olur herhalde. Makedonya Türk Sivil Teşkilatları Birliği, Gostivar, Üsküp, Kırçova, Ustrumca ve Radoviç'in ardından milli iradeye saygı, darbeye hayır mitinglerinin sonuncusunu da Ohri'de yapmış bu teşkilat. Aynı saatte yapılmış ve Makedonya vatandaşı, pek çok Türk ve turist olarak Makedonya'da bulunan Türk vatandaşları katılmışlar. Ellerinde ay yıldızlı bayraklarla Türkiye'nin Balkanlar bölgesindeki etkilerinin tezahürü olan bir etkinlik olduğunu da belirtelim bunun. Evet, bütün bunlar olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demeçleri devam ediyor. En son Le Monde'da konuşmuş. Özetle mesajı, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye dürüst davranmadığı, vize muafiyeti 1 Haziran'da başlayacaktı. Kendi yükümlülüklerini yerine getirmezlerse sığınmacı anlaşması mümkün olmaz mesajlarını vermiş. Tabii hatırlatalım, vize muafiyeti 1 Haziran'da başlayacaktı ama Avrupa Birliği Türkiye ile yapılan anlaşmada başta terörizmin tanımının değiştirilmesi olmak üzere bir dizi şart ortaya koymuştu. Hatırlayacaksınız, programlarımızda da sık sık aktarmıştık. Türkiye'de bu şartı kabul etmeyeceğini söylemişti. Ortada bir anlaşma var ama koşullarından herkes farklı bir şey anlıyor. O yüzden de hayata nasıl geçecek, ne zaman geçecek bunu bilemiyoruz. Berlin'den Ankara'ya eleştiriler eksik değil. Başbakan yardımcısı Almanya'nın ve Sosyal Demokrat Parti'nin genel başkanı Sigmar Gabriel'in açıklamaları var. Özetle diyor ki, eğer idam cezası gelirse müzakerelerin anlamı kalmaz. Türkiye'nin önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde Avrupa Birliği'ne üyelik şansı olmaz demiş. Evet, Sigmar Gabriel diğer yandan da Almanya'da Türkiye'nin artık üyelik görüşmelerinin durdurulması çağrıları eksik olmuyor. Buna itiraz etmiş ve her türlü diyalog kanalını Türkiye ile açık tutmalıyız mesajı vermiş. Ama herkes bu görüşte değil. Alman liberal liderler Reichstag yangını benzetmeler yapıyorlar. Son olarak Merkel'in sığınmacılar konusunda atadığı tek yetkili olan Peter Altmaier, Türkiye'nin Ekim'e kadar vize serbestisi sağlanmazsa geri kabul anlaşmasını askıya alırız çıkışı için hiçbir zaman Almanya baskılara boyun eğmedi, eğmez. Soğuk Savaş'ın doruk noktasında olduğu dönemde de, Kızıl Ordu fraksiyonu olduğunda da, ne de şimdi alıştırması yapmış. Türkiye karşısında geri adım atmayacak bir manzara çiziyor Almanya. Bu arada da anketler aslında Almanların bu geri kabul anlaşmasının iptalini istediklerine işaret ediyor. %52 sığınmacılar konusunda Avrupa Birliği Türk arasında imzalanan anlaşmanın iptalini istiyormuş. Bildtam Sonntag gazetesinde yayınlanıyor. Emnit araştırma şirketi yapmış bunu. %35'i sadece anlaşmanın devam etmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu arada Türkiye'den Almanya'ya iltica başvuruları ikiye katlanmış durumda. Hafta sonundan kalan bir not size aktaracağım. Deutsche Welle yayınlamış bunu. 2016'nın ilk 6 ayında başvuru yapanların, Almanya'ya iltica başvurusu yapanların sayısı 2015'teki toplam rakama ulaşmış vaziyette. Ocak-Haziran aylarında 1719 kişi, bunlar ağırlıklı olarak Güneydoğu bölgesinden insanlar. Evet, biraz da Amerika-Türkiye ilişkilerinde son duruma bir bakalım. Dışişleri Bakanı John Kerry, Genelkurmay Başkanı ziyaret etmişti geçen hafta, hatırlayacaksınız. İşte John Kerry, Dışişleri Bakanı Amerika'nın 24 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Tabii en baş gündem Fethullah Gülen'in, darbenin arkasında görülen Fethullah Gülen'in iadesi ile ilgili. Diğer yandan Amerikalı yetkililer geçen hafta boyunca darbe girişiminin 15 Temmuz'un arkasında kendilerine hiçbir şekilde olmadığı mesajları verdiler üst üste. Hatta herhangi bir biçimde haberlerinin olmadığı ve hiçbir şekilde dolaylı ya da doğrudan desteklerinin olmadığı, Ankara Büyükelçisi John Bass'ın söyleşileri hafta sonuna damgasını vurmuştu. Bu vurguları taşıyan ve ülkesinin hedef seçilmesini de eleştirmişti kendisi. Amerikan Dışişleri Sözcüsü'nden yapılan son açıklama, Gülen'in iadesi için Ankara'nın gönderdiği ilk belgelerin resmi talep yerine geçmediği yolunda. Amerika çok Gülen'i iade edecek bir havada gözükmüyor en azından. Şimdi Wall Street Journal gazetesi de geçen hafta bu konudaki yorumunda ikna olmadığını söylemişti Gülen'in iadesi konusunda Amerikalı yetkilileri. Evet, Rusya meselesine bakacağız. Putin ve Erdoğan'ın tarihi ziyaretine. Öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi bir ziyaret olacak, yeni bir başlangıç. Kendisi birinci ismini alarak Putin'in Vladimir ile görüşmemde inanıyorum ki iki ilişkilerde yeni bir sayfa açılacak. Ülkelerimizin birlikte yapacağı çok şey var. En son ifadelerini kullanmış vaziyette turizmden enerjiye, ticarete ve Suriye çatışmasına uzanan bir dizi başlıklar olacak. İşte öncesinde Almanya'dan ilk dikkat çekici bir açıklama geldi. Almanya Dışişleri Sözcüsü Savsan Şebli bir açıklama yaptı bugün. Türkiye ile Rusya ilişkilerinin gelişmesinin Türkiye'nin NATO'daki rolünü etkileyeceği inancını paylaşmadıkları yolunda Alman Dışişleri Sözcüsü'nün açıklaması, Türkiye'nin NATO'nun önemli bir ortağı olarak kalmaya devam edeceği yolunda. Evet, Avrupa'dan birkaç başlığım var sizin için. Almanya ve Hollanda Doğu Avrupa'ya yönelik olası savunma operasyonları için ortak füze denemesi yapacaklar. Tarihi açıklandı, Ekim başında yapılacak Patriot hava savunma sistemlerinin denenmesi. Bunların Polonya ve Baltıklar'da gelecekteki operasyonlar için önemli olduğu söyleniyor. 40'tan fazla önleyici füze NATO'nun Girit'teki üssünden fırlatılacak. 300 Alman, 100 Hollanda askeri de test için burada bulunacak. Amerikan askerleri ve Aegis sınıfı bir Amerikan destroyu da yeri de olacak. İki uluslu bir füze savunma görev gücünün misyona hazır olduğu duyurulacak. Biliyorsunuz bu sene NATO içerisinde Varşova zirvesinde caydırıcılık vurgusunun yeniden yapılmasından önce Doğu Avrupa'ya konuşlandırılmış füze savunma sistemlerinin aktive edilmesi söz konusu olmuştu. Rusya da bu gelişmeye tepki göstermişti. Evet, İspanya'da geçen Aralık'tan bu yana habire sandığa gidiyorlar. Aralık seçimleri sonuç vermedi. 26 Haziran'da bir seçim daha yapıldı. Oradan da hükümet çıkmadı. 7 aydan fazladır hükümet yok İspanya'da. 2017 bütçesi çıkartılacak, çıkartılamıyor. Hükümet yok yine. Ve anket şirketi, ki kamuya ait bir araştırma şirketi, Centro de Investigaciones Sociológicas, Sosyolojik Soruşturmalar, Araştırmalar Merkezi diye çevirebiliriz bunu. Üçüncü seçimin ufukta gözüktüğü anlaşılıyor ve fakat üçüncü seçimde düğümü çözmeyecek diyor. Yine buradan bir hükümet çıkmayacak. Halk Partisi var, Merkez Sağcı, Sosyalist Parti var, İspanya Sosyalist Partisi PSOE, Unidos Podemos var, yeni bir sol hareket diyelim. Bir de Ciudadanos, yine vatandaşlar hareketi var. Bu dördün arasında bir türlü hükümet kurulamıyor. İtalya'da da Matteo Renzi, Başbakan Matteo Renzi yüksek mahkemeden referandumu için onay aldı. Amacı idari yasaları reforme etmek. 60 gün içerisinde bir referandum düzenlenmesi gerekiyor. Aslında Nisan'da değişiklik önerileri, reform paketi onaylanmıştı. Reform da şunu içeriyor. Senatörlerin sayısı azaltılacak. 315 senatör var şimdi, 100'e indirilecek. Bütçe güçleri ellerinden alınacak. Biraz merkezileşecek ayrıca. Ulusal meselelerde özellikle, yani yerel konuları yerel yönetimler halledecek ama ulusal meselelerde merkezi hükümetinin idari güçleri arttırılacak. Renzi buna politik yatırımı olarak görüyor bu anayasa değişikliklerinin. Siyasi istikrarı güçlendirmenin tek yolunun bu olduğunu söylüyor. Şunu da hatırlatalım, İtalya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana herhangi bir hükümet tam dönemini bitirebilmiş, sonuna kadar götürebilmiş değil. Çok parçalı, çok fazla siyasi parti var, bloklar oluşuyor ve hiçbir zaman da bu siyasi partiler bir seçim dönemini bitiremiyorlar, tamamlayamıyorlar. Biraz da böylesi bir zorunluluğun taşıdığını söylüyor Renzi. Eğer bu arada başarısız olursa da siyasi hayatını riske attı, istifa edeceğini söylüyor İtalyan Başbakan. Evet, Suriye cephesinden ve Orta Doğu'dan birkaç başlık aktarayım size. Halep savaşı kızışıyor. Geçen hafta içerisinde Suriye hükümet güçleri cihatçı grupların Nusra cephesi, isim değiştiren Nusra cephesinin başını çektiği, yeni ismini de Fethi El-Şam cephesi olarak açıklamışlardı. Ama herkes hala El-Kaide temsilciliği atfı yapıyor ve Nusra diye devam da edenler var. Onlar işte kuşatmayı yarmaya çalıştılar ve kısmen başarılı olmuş gözüküyorlar. En azından belli bölgeleri hükümet güçlerinden geri aldıkları anlaşılıyor. Ama her şey bitmiş mi? Bitmiş gözükmüyor. Suriye ordusu ve Rusya desteğinde hava operasyonlarını arttırdı. Diğer yandan da yeni savaşçıların bölgeye, Suriye ordusu güçlerine destek olmak üzere İran'dan, Lübnan'dan Suriye'nin müttefiklerinin güçleri de Halep bölgesine akmaya başladı. Nusra da açıklama yapıyor. Nusra'nın içinde bulunduğu grup da açıklama yaptı. İdlib'den ve diğer bölgelerden Halep'e takviye birlikler getirdiklerini söylediler. İki katına çıkartıldı diyorlar. Bayrağımıza Halep Kalesi'ni fethedip dikmeden durmayacağız diye de bir beyanda bulundular. Bu ara Minbiç bölgesi, Amerikan destekli Suriye Demokratik Güçlerinin artık kenti aldığı söyleniyor. Merkezde bir basın toplantısı düzenlendiği haberleri düştü. Çok bir iki mahallede belki bir temizlik harekatı gerektiğini söylüyorlar. Minbiç ile ilgili gelişmelere de bakacağız. Evet, bu arada Libya hükümeti Amerikan hava saldırıları desteğiyle Sirte'den, yani Kaddafi'nin linç edilerek yine Batı'nın liberal müdahaleciliğinin sonucu olarak linç edilerek katledilen Kaddafi'nin memleketi Sirte'de artık onun eline düşmüş olan, IŞİD'in eline düşmüş olan bu kenti kurtarmak üzere harekete geçeceklerini duyurdular. İsrail Enerji Bakanı'ndan dikkat çekici bir açıklama var, Yuval Steinitz'ten. Dünya güçlerinin İran ile yaptıkları nükleer anlaşmayı eleştiriyor. Burası, bu kısmı normal ama diğer yandan da İran'ın bu anlaşmaya uyduğunu söyledi Steinitz. Demiş ki bu kötü bir anlaşmaydı fakat ilk yılında İran tarafından hiç önemli bir ihlali saptamadık. Tabii çok erken konuşmak için bu 12 yıllık bir anlaşma, daha henüz ne olacağını bilmiyoruz dedi. Ama genellikle İsrail, biliyorsunuz, bu dünya güçleriyle İran'ın yaptığı anlaşmayı çok sert bir dille eleştirmiş bir ülke. Bu arada İran yaşamsal bilgileri, ülkenin sırlarını Amerika'ya vermekle itham ettiği bir nükleer bilimciyi infaz etmiş durumda. Şamhan Amiri ülkenin üst düzeyli sırlarını sattı diye yargıdan da açıklama yapıldı. İddia bu şekilde sunuldu. Aslında biraz da gizemli bir hikaye. Haziran 2009'da ortadan kaybolmuştu Suudi Arabistan'ın Medine kentinde. Bir yıl sonra Amerika'da ortaya çıkmıştı. Sonra 2010'da da Temmuz'da yazın İran'a geri dönmüştü, Tahran'a. Biraz da böyle kahraman gibi karşılandı. Çünkü Suudilerin Medine kentinde, Suudi Arabistan'ın Medine kentinde Farsça konuşan CIA ajanları tarafından kaçırıldığını ama çözülmediğini anlattı. Basın kamuoyu çok bu işe inanmış gibi gözüktü. Fakat daha sonra sessiz sedasız tutuklandığı görüldü. İşte şimdi de infaz edildiği anlaşılıyor. İranlı yetkililer pek böyle anlamamışlar bu meseleyi. Son notum İran'dan, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad'la ilgili ki kendisi Muhafızlar Konseyi gelecek sene 19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacağını duyurmuştu. Aday olacağı da bekleniyor. Ahmedinejad'ın tekrar politikaya geri dönmesi bekleniyor. Bir mektup yazmış Ahmedinejad kime? Amerikan Başkanı Barack Obama'ya. 2 milyar dolarlık İran varlıklarının serbest bırakılmasını talep etmiş Obama'dan Mahmut Ahmedinejad. Evet, nükleer anlaşma gereğini İran tarafı yerine getiriyor. Amerikalılar biraz bankacılık sistemine İran'ın geri dönmesi konusunda ağır aksak adımlar atıyorlar ve Tahran yönetimi tarafından da eleştiriliyorlar. Ama tabii Ahmedinejad'dan Obama'ya bir mektup gönderilmesi ve vaatlerin tutulmasının talep edilmesi, aksi takdirde işte sözünü tutmayan konumuna düşeceklerinin tarihi olarak bir çamur atan pozisyonuna düşülmesinin Obama'nın ismi altında yakışık almayacağı vurguları yer alıyor rivayete göre bu mektupta. Bu enteresan tabii. Şöyle bir şey olmuştu. Amerikan Yüksek Mahkemesi daha önce mahkeme alt yargının kararını onaylamıştı. İran'ın parasının 1983 Lübnan'daki Amerikan denizcilerine yapılan saldırının kurbanları için kullanılması ve İran'ın suçlandığı diğer vakalarda kullanılması, tazminat hakkı olarak kullanılmasını içeriyordu. Tabii İran buna şiddetli bir biçimde itiraz etmişti. Evet, bugün Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan bölgesinde Quetta kentinde bir saldırı var, terör saldırısı var. Şu ana kadar gördüğüm rakam, ki daha yüksek rakamların da anıldığı oluyor ama herhalde doğrulanmasında sıkıntı var. 63 ölü, 50 yaralı. Enteresan tarafı şu ve hakikaten trajik tarafı da demek lazım. Saldırı önde gelen bölgede önde gelen bir avukatın öldürülmesinden sonra gerçekleşiyor. Bilal Enver Kasi, iki silahlı, kimliği bilinmeyen iki kişi tarafından vuruluyor suikastle ve hastaneye kaldırıyorlar. Sonra da avukat arkadaşları hastaneye akın ediyor. Bölgede 200'den fazla insanın olduğu söyleniyor. İşte öyle bu koşullarda bombaların patladığı söyleniyor. Saldırıları henüz üstlenen yok. Belucistan'da çok kritik konumda bir ülke. İran ve Afganistan arasında zengin kaynakları da, enerji kaynakları, İslamcı militanlığın merkezi olması, özellikle de Sünni mezhepçi damarın bulunduğu bir bölge olarak biliniyor. Bu Pakistan'da bu yıl ikinci büyük saldırı. Lahore'da, Paskalya'da biliyorsunuz Hristiyanları hedef alan bombalamada da 75 kişi hayatını yitirmişti. Evet, bu arada Afganistan'ın doğusunda Taliban'la IŞİD arasında ateşkes imzalandığına dair Wall Street Journal'ın bir haberi var. Onu da aktarmak istiyorum size. Bir yıldır aralarında çatışmalar vardı. Ama diğer yandan da bu haber eğer doğruysa el ele verip ateşkes imzalayıp başka tehditlere odaklanmaya karar vermiş gözüküyorlar. Kunar eyaletinde IŞİD yetkilileri Taliban'ın komutanlarına ortak amaçları olan şeriatı yaymak için görüşme teklifinde bulunmuş. Bu şekliyle bu ateşkesin yolunun açıldığı söyleniyor. Evet, Amerikan seçimleriyle ilgili bugünkü notlarım. Donald Trump kampanyasını yeniden tazeleme peşinde, çünkü 8 puan Clinton önde gözüküyor. Hangi ankete baksanız benzer bir sonuçla karşı karşıyasınız. Dolayısıyla Amerika'da artık 8 Kasım'a fazla bir şey kalmadı, yaz bitiyor. Kampanyasına hız vermesi gerekiyor. Yeni bir ekonomik plan geliştirdiğini söylüyor Donald Trump. Çin'e uygulanacak yeni gümrük vergilerinden bahsediyor. Uluslararası ticaret kurallarının yeniden müzakere edilmesi ve Amerika'daki büyümeyi katlamaktan bahsediyor. Ama bir yandan da kendi partisinin ileri gelenleriyle de açık bir savaş halinde, özellikle de tekinsiz üslubu bütün şimşeklerin üzerine toplanmasına sebebiyet veriyor. Bu arada Amerika'da Chicago'da polis karşıtı gösterilerin 3. güne girdiğini söyleyelim. 18 yaşında Paul O'Neill polis tarafından öldürülmüştü. O görüntülerin yayınlanması da eylemleri tetiklemiş durumda. Evet, vaktim azalıyor. Daha kısa başlıklar halinde aldığım notları da aktarmak istiyorum. Dünya Sosyal Forumu bu sene Montreal'de yarın başlıyor. Kuzey Yarıkürede toplanacak ve bir G7 ülkesinde toplanacak ilk kez diyelim. Kuzey-Güney bölünmesinin üstesinden gelmek istediklerini söylüyorlar organizatörler. Davos'ta da yapılıyordu. Biliyorsunuz kapitalist dünyaya karşı bir alternatif küreselleşme, yani küreselleşme karşıtlığı değil ama bir alternatif küreselleşme ortaya koyma hedefiyle ortaya çıkmıştı. Geçmiş konferanslar Mali'de, Hindistan'da, Pakistan'da, Tunus'ta yapıldı. 100 bine yakın da delege dünyanın dört bir yanından buraya katıldı. Neoliberal ekonomiye alternatiflerin teşvik edilmesi için ilkinde Brezilya'da 2001'de toplanmıştı. Onu da anımsatmış olayım. Kolombiya'dan dikkat çekici bir başlık var. Ipsos anketi yayınlandı dün. Kolombiya'da Haziran sonunda FARC ve FARC örgütü, Marksist FARC örgütü ve hükümet arasında ateşkes anlaşması imzalanmıştı ve bu sayede de barış anlaşmasının yolu açılmıştı. Hatta 20 Temmuz'da barış anlaşması da çıkar diye de bir tarih konuldu ama 20 Temmuz'u geçtik. Nihai barış anlaşması henüz çıkmış değil. Bir yandan da devlet başkanı, bu anlaşmada çok emeği olan Juan Manuel Santos, barış anlaşmasını referanduma sunmaya hazırlanıyor. İşte yapılan son anket, Ipsos anketi, halkın %39'u evet diyecek ama %50'si hayır diyecek diye bir sonuç çıkartmış. Yani tabii böyle bir sonuç çıkarsa çok enteresan olur. Bu kadar uğraşıp yarım yüzyıldan fazla bir iç çatışma için bu kadar uğraşıp bir hükümet tarihte ilk kez bir barış anlaşması imzalayacak silahlı bir örgütle ve halk bunu reddedecek, böyle bir pozisyona düşmüş olurlar. Bakalım Kolombiya'da nereye doğru gelişecek. Evet, son başlıklarım. Arjantin'de Papa'nın, Francesco'nun çağrısıyla bir işsizlik protestosu yapıldı. Buenos Aires'te emek ve iş sloganları öne çıktı Katolik Papa'nın çağrısıyla. Güney Afrika'da geçen hafta sonu yerel seçimler Nelson Mandela'nın Afrika Ulusal Kongresi için hakikaten büyük bir yenilgi oldu. Pek çok yerde kaybettiler. 22 yıldır ülkeyi yönetiyor. Apartheid döneminden bu yana ANC ve önemli kentlerde, metropol bölgelerinde, Pretoria dahil olmak üzere büyük kayıplara uğradılar. Japonya'da İmparator Akihito artık emekliye ayrılıyor. Daha önce de size aktarmıştım. Bir video kaydıyla kamuoyuna seslenmiş 82 yaşındaki Akihito, "Sağlığımın kötüleşmekte olduğunu düşünüyorum ve devletin sembolü olarak görevlerimi yapmamın daha da zorlaşacağından endişe duyuyorum" deyip emekliliğin artık sinyalini vermiş. Yerine Prens Naruhito'nun geçmesi bekleniyor. 56 yaşında kendisi. Şimdilik dış eksenin dünya bölümünden bu kadar. Bir kısa ara verelim. Imani'den The Good, The Bad and The Crazy dinleyelim. Daha sonra Fatih Özbay'la beraber buradayız. Bizden ayrılmayın. There's a whole lot of women in me. You're wondering what I mean. I see. Need the good, the bad, and the crazy. I come in many shades and shapes, so don't put up the barricades. I'm not here to make a war. I get crazy sometimes. I'm out of my mind. I'm out of my mind. Nothing can bring me down or keep me sound. I won't get home on time. There's no need for you to follow me. I don't need a chaperone, you see. Sanity has gone down the drain. I won't apologize to you. I don't know what I want, it's true.
believe I'll still be fine. I get crazy sometimes. I'm out of my mind. I'm out of my mind. Nothing can bring me down or keep me sound. I won't get home on time. But I get crazy sometimes. I'm out of my mind. I'm out of my mind. Nothing can bring me down or keep me sound. I won't get home on time. Heads up, close your eyes. Feel the rain and loose your hair. Swing your hips from right to left. You're free to own yourself. But I get crazy sometimes. I'm out of my mind. I'm out of my mind. Nothing can bring me down or keep me sound. I won't get home on time. But I get crazy sometimes. I'm out of my mind. I'm out of my mind. Nothing can bring me down or keep me sound. I won't get home on time. But I get crazy sometimes. I'm out of my mind. I'm out of my mind. Nothing can bring me down or keep me sound. I won't get home on time. But I get crazy sometimes. I'm out of my mind. I'm out.
Evet, Eksen'in ikinci yarısında tekrar birlikteyiz. Kısa bir aradan sonra Türkiye-Rusya ilişkilerine bakacağız. Yarın kritik bir görüşme var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin o beklenen buluşmayı gerçekleştirecekler St. Petersburg'da. Pek çok şey konuşuldu. Aslına bakarsanız 15 Temmuz darbe girişiminden öncesinden başladı bu normalleşme ve özürle birlikte başlayan bir süreç var ama darbe girişiminden sonra çorap söküğü gibi geldi her şey ve Türkiye-Rusya ilişkileri 24 Kasım öncesine en azından dönmesi için büyük bir fırsat penceresi açıldı. Tabii tartışmalar özellikle darbe girişiminden ötürü Batı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sorumlu tutulduğu Türk kamuoyunda böyle bir yargı var. Ne kadar temellendirilebildiği ayrı bir tartışma ama böyle bir yargı varken bu koşullarda Türkiye Batı'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya sırtını çevirip Rusya ile mi el birliği ediyor sorusu ortaya atıldı. Hattımızda Fatih Özbay var. Hoş geldiniz Fatih Bey.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Bir türlü bağlayamadık sizi, kusura bakmayın. Ben evet. De burada konuşuyorum, sürekli konuşuyorum. Bilgi en azından dedim dinleyicilerimize. Türkiye-Rusya ilişkilerinde son duruma dair bilgi aktarayım dedim. Aslında size soru da yöneltmiştim ama duydunuz mu onu da bilmiyorum.
Ben sizi canlı yayından takip ediyordum ama tabii size cevap veremedim.
Peki, tamam. Peki, yani ben şuradan aslında daha da uzatmayayım. Çok konuştum çünkü bu arada sizi bulmaya çalışırken. Herkes Putin ve Erdoğan'ın bu buluşmasının önemine vurgu yapıyor ve bu buluşmadan sonra Türkiye sırtını Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, kısaca aslında Batı'ya dönebilir gibi bir takım tezler de ortaya atanlar oldu ama aksini söyleyenler de, Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinden vazgeçemeyeceğini vurgulayanlar ama Rusya ile ilişkileri 24 Kasım öncesine en azından döndürmenin Türkiye'nin çok büyük çıkarına olduğunu ve bir dengelemeye gitmesi gerektiğini de vurgulayan pek çok analist var. Siz biraz daha galiba ilişkileri düzeltmek bağlamında daha olumsuz bakıyorsunuz potansiyel olarak. Bunun nedenini öncelikle sormak istiyorum. Türkiye'nin Suriye'de Rusya ile hiç anlaşamadığı karşı saflarda olduğunu söylemek lazım. Onun dışında ticari ilişkiler aslında zaten Suriye krizine rağmen yıllardır yolunda gidiyordu. Bu siz bir umut taşıyor musunuz? Ya da umudunuz çok fazla değilse ilişkilerin düzelmesi bağlamında bunun sebeplerini nasıl koyarsınız?
Yani aslında umutsuz olduğumu söyleyemem. Her halükarda 8 ay sonra böyle bir ziyaretin yapılması ilişkilerin düzelmesi anlamında umut olduğunu gösteriyor. Hı hı. Benim sadece burada itiraz diyemeyeceğim ama sadece bir tespit anlamında söyleyeceğim şey şu. Türkiye'nin Rusya ile şu anda yakınlaşmaya başlamasının arkasında açıkça görülen bir şey var. O da şu. Rusya bulunduğu pozisyondan aslında Türkiye'ye doğru adım atmış değil. Hı hı. Aslında Türkiye'nin inisiyatif almasıyla birlikte Rusya'ya doğru yakınlaşması var. Hı hı. Mesela Türkiye'nin özür dilemesi sonrasında Rusya'nın bu özrü kabul etmesi, ilişkileri yeniden görüşelim demesi var. Ama mesela şu hep gözden kaçıyor. Kriz sonrasında Rusya tarafından Türkiye'ye yönelten çok ciddi suçlamalar vardı. Terörist ülke olarak suçlanmak, işte yardım ve yataklık yapmak, işte Türkiye'yi Atatürk'ün çizdiği yoldan çıkartmaya çalışan bir iktidar olduğu suçlamaları vardı. Mesela Rusya'dan bu konuda herhangi bir şekilde biz böyle bir suçlamalar yaptık ama bu konuda yanlış yapmışız, özür diliyoruz şeklinde bir açıklama henüz şu ana kadar yapılmadı. Yani ben şunu söylüyorum. Rusya şu anda psikolojik olarak Türkiye karşısında üstün pozisyonda. Çünkü Türkiye özür dilemiş ve bu anlamda da Rusya kendisinin haklı olduğunu kabul ettirmiş ve şu anda Türkiye'ye bir takım şartlar ileri sürebilecek, hatta olmasını dikte edebilecek pozisyonda. Buradan bakıldığında ben bu yakınlaşmada iki taraflı bir yakınlaşma değil, Türkiye tarafından başlayan bir yakınlaşma oldu. Bunun arkasında ekonomik anlamda en çok zarar gören ülkenin biz olduğumuzu dikkate alırsak tabii ki bunun parasal ekonomik boyutu var ama bir taraftan da siyasi boyutu var. Özellikle de 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden sonra Amerika ile Avrupa Birliği ile gerilen ilişkiler ve beklenen tepkilerin gelmemesi, buna karşılık Putin'in ilk arayan yabancı ülke lideri olarak Türkiye'yi desteklemesini gördüğümüzde bunun arkasında hem ekonomik hem de siyasi bir takım yakınlaşmanın olduğunu, ama bunun zannedildiği gibi yeni bir sayfa açmak olarak değil. Çünkü biz Rus-Türk ilişkilerinde hep sayfa açıyoruz, kapatıyoruz. Yeni bir sayfa açılıyor. Bunun da böyle bir şey olacağını düşünüyorum. Hele Batı'dan uzaklaşma, Rusya'ya yakınlaşma anlamında bu yaşananların zannedildiği gibi Türkiye'nin bir anda kulvar değiştirip ya da eksen değiştirip Rusya'ya yakınlaşmasının mümkün ve kolay olacağını zannetmiyorum. Çünkü biz ekonomik anlamda Avrupa Birliği'ne, güvenlik anlamında da ABD ve NATO tarafına bağlıyız.
Peki
Rusya Fatih bunun alternatifi değil yani. Evet.
Peki yani bütün bu hatta St. Petersburg buluşması için tarih de ortaya konulduğunda kimi çevrelerden, kimi analistlerden şöyle yorumlar çıkmıştı. Aslında Tayyip Erdoğan Rusya ile tam olarak barışmak gibi bir dert taşımıyor. Tabii ekonomik ilişkileri düzeltmek, çünkü gerçekten Türkiye ekonomisi çok büyük zarar gördü. Sırf turizmde bile %90'lık kayıpları var Türkiye'nin. Elbette bu tarz zorunluluklar var ama siyasi anlamda aslında Rusya ile iyi gibi gözüküp Batı'ya bir nevi Batılıları cezbetmek için, bakın işte siz bize bana yüz çevirirseniz eğer benim başka bir alternatifim var, gidecek bir şeyim var mesajı. Siz buna katılıyor musunuz? Yoksa hani burada samimiyet de önemli değil ya, işte hani iki ülkede kendi çıkarlarına göre pozisyon alır diye de bir başka yorum da tabii elbette yapılabilir.
Aslında bu sizin bahsettiğiniz Ceyda Hanım, Türk dış politikasının meşhur ülkelerinden denge politikasının tipik bir örneği. Bu Erdoğan'la birlikte başlayan bir şey değil. Daha önce de biz çeşitli zamanlarda Rusya'yı Avrupa Birliği'ne karşı, Amerika'ya karşı denge unsuru olarak kullandık. Ben de dersen bu tür şeylerde, yani şu andaki konjonktürel durum, hani ABD ile Avrupa ile Batı ile gerilen ilişkilerdeki gerginlik dozunun çok fazla olması, bu anlamda Rusya ile ilişkilerde hakikaten acaba böyle bir şey mi olacak noktasına götürüyor. Ama şöyle bir durum da var, bunu akıldan çıkartmamak gerekiyor. Yani Rusların hani çok meşhur oyunları var ya, Rus ruleti dediği. Yani Ruslar her halükarda bunu bizden daha iyi oynuyorlardır. Yani Batı'ya blöf yaparcasına Rusya'ya yakınlaşma mı var, yoksa gerçekten Rusya'ya ciddi anlamda bir yakınlaşma mı var? Bence burada tartışılması gereken bu. Ben ikisinden de aslında birer parça olabileceğini düşünüyorum. Yani bu anlamda evet, gerçekten Batı'ya karşı biz Rusya alternatifini değerlendiririz düşüncesi var, ama bir taraftan da şu da var ki yani Rusya'nın ilerideki Türkiye'nin alacağı yönelim konusunda örnek ülke olarak alınması ve bu anlamda da Putin'le Erdoğan'ın birbirlerini çok iyi anlamalarını düşündüğümüzde bir gerçekten beklenmedik bir durum olabilir mi diye tartışılıyor. Hatta Rusya'da şu da söyleniyor, Jirinovski'nin bir sözü var. Türkiye bizimle beraber olsun, Rusya'nın treninin ikinci ve üçüncü vagonunu biner mantığı var. Bu şekilde de bakılıyor yani. Biz zannedersem Rusya konusundaki ilişkilere daha duygusal ve nasıl söyleyeyim, biraz kendi çerçevemizden bakarak yaklaşıyoruz. Ama Rusya'nın penceresinden bakıldığında Rusya tamamen jeopolitik yaklaşıyor meseleye ve şu anda eli güçlü Rusya'nın.
Evet.
Tabii ki bir takım beklentileri
olacaktır. Tabii ki. Şimdi mesela enteresan biçimde İran'dan bir takım yorumlar geldi biliyorsunuz en son. Bugün aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı, aslında bu sizin sözünü ettiğiniz jeopolitik bakma, jeopolitik perspektifi de belki birazcık pekiştirecek bir şeyi diyeyim size. Bugün aslında Erdoğan'la görüşme öncesinde Bakü'de Rusya lideri Ruhani ile, İran Cumhurbaşkanı ile ve Aliyev ile, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüşüyor. Tabii ki
Ermenistan'la da görüşecek.
Evet, Ermenistan'la da görüşecek. Öncesinde de İran Dışişleri Bakan Yardımcısı İbrahim Rahimpur'dan dikkat çekici beyanlar geldi. Bir şekilde Erdoğan'a bölgesel meseleler, hatta tabii ki Irak ve Suriye konusunda doğru kararı verebilmesi için yardım etmek istiyor tadında bir şey. Şimdi tabii siz en başta bir özetlediniz, hani Rusya daha üstün konumda, elindeki kozları çok daha güçlü ve Türkiye'ye yönelik çok ağır ithamları var dediniz, ama biz artık her gün Batı medyasında bu ithamları işitiyoruz. Gerçi darbeden sonra farklı bir boyut kazandı, ama nihayetinde bir yorum yazısı yazıldığı zaman çok önde gelen gazetelerde, dergilerde hakikaten bütün bu ithamların hepsi yer alıyor. Hatta daha ağırları, bir de işin içine demokrasi ve otokratik yönetim de ekleniyor Batı söz konusu olduğu için. Şimdi bütün bunlar İran, Rusya, yani bölgesel yeni bir bloğa da bir yandan ya da şekillendirilmeye çalışılan bir şey de işaret ediyor gibi. Bu jeopolitik şeyin bir karşılığı, siz demin birazcık belki şeyi verdiniz, ciddi anlamda yakınlaşma da olabilir mi diye sordunuz, ama Türkiye'nin o zaman bütün pozisyonlarını değiştirmesi anlamına gelmez mi? Yani Suriye'de hakikaten cihatçı grupları, artık bir daha kendinize yakın gördüğünüz cihatçı grupları destekleyemez olacaksınız böyle olduğu zaman. Ya da hani Suriye politikasını değiştirmesi gerekecek. Gerçi bitti herhalde Suriye politikası, kaldı mı Türkiye'nin çok emin değilim, ama bir işe yarayan. Yine aynı şekilde Kafkasya'ya dair, işte Çeçenya'ya dair, Ukrayna Kırım meselesinde ne olur? Yani yarın mesela bu detaylara hiç girmeden, bu detaylarda ne olacağına dair soru sorabiliriz de, Batı'ya mı mesaj verilir? Yani bunu siz ne bekliyorsunuz yarınki görüşmeden? Saat 1 gibi deniyor. Ben, belki saat değişebilir ama şimdi, bu dosyalar ortada, evet, yani. Bu tartışmalı konular ortada. Ne çıkar bu iki lider? Sadece yani, bir jeopolitik mesaj mı verirler?
Yok, ben sadece jeopolitik mesaj, zaten ziyaret başlamadan veriliyor zaten. Şu anda Putin'in yapmış olduğu, sizin bahsettiğiniz görüşmeler de aslında bunun bir başka ya. Tabii ki Rusya kendi penceresinden bakıp bir Avrasya bloğu oluşturmaya, bunun içerisinde Türkiye'yi olabildiğince yakınlaştırmaya çalışıyor. Aslında Rusya'nın amacı bence Türkiye'yi Batı'dan koparamayacağını biliyor. Türkiye'nin, sizin de bahsettiğiniz gibi, Türkiye'nin gerek ekonomik anlamda, gerek de savunma ve güvenlik anlamında neredeyse 50 yıldan fazladır ittifak içerisinde bulunduğu bir bloktan, bir bölgeden tamamen çıkmasını zaten onlar da beklemiyorlar. Fakat ne bekliyor olabilir? Batı blokunun içerisinde Türkiye'yi Batı blokundan ayrı bir şekilde hareket eden, kendisinin politikalarını destekleyen ya da en azından karşı çıkmayan bir ülke pozisyonuna getirirse, bu bile Rusya için kazanç olacak. Şimdi buradan baktığımızda bu zirveden ne bekliyoruz? Bana göre mesela Suriye'deki Kürt gruplarla alakalı konuda bence Türkiye istediğini alamayacak. Çünkü oradaki Kürt gruplar, PYD ve diğerleri hem Rusya'nın müttefiki hem de ABD'nin Batı'nın müttefiki olarak hareket ediyorlar. Buradan baktığımızda Rusya'nın buradan bir şey çıkacağını düşünemiyorum. Ha, Suriye konusuna baktığımızda büyük ihtimalle bunun işaretleri de verildi zaten. Suriye konusunda bana göre IŞİD sorunu halledilene kadar Esad'ın iktidarda kalması seçeneği, bunu zaten Rusya hep söylüyor. Sonra da Rusya'nın her zaman söylediği seçim yapılsın, Suriye halkı karar versin anlamında. Hı-hı. Bence Türkiye bu mesaja doğru yaklaşacak. Hı-hı. Ama mesela diğer taraftan baktığımızda Karadeniz'in bir NATO faaliyet alanı haline getirilmesi konusunda Rusya'nın endişelerinde eğer Türkiye'yi buradan çıkarabilirse Rusya en büyük kazançlarından birisi olacak.
Hı hı. Diğer taraftan çıkmaz mı Türkiye bu koşullarda artık herhalde? Yani şimdi tabii yani Cumhurbaşkanı eğer, Erdoğan öyle bir şey söylemişti, Rus gölüne dönüştü dedi ama hani birileri de çıkıp Putin de çıkıp Amerikan gölü mü olsun Karadeniz'de dese buna verilecek pek bir yanıt yok herhalde.
Öyle demiş. Yani mesela nasıl hatırlarsanız Kırım konusunda da Rusya Batılı müttefiklerine farklı hareket etti. Aynı Karadeniz konusunda da NATO'dan çıkacağını söylemiyor. Sadece orada her zaman söylediği Türkiye'nin Karadeniz'de bir güvenlik sorunu yoktur. Karadeniz ülkeleri kendi başlarına bu güvenlik sorununu halledebilirler.
Evet, evet.
Karadeniz'de. Bu noktayı yine devam ettirmesi bile Rusya için bir kazanç. Aha. Buradan bakıldığında Rusya'nın bu şeyden görüşmeden beklentilerinin bunlar olduğunu ama Türkiye'nin Batı blokundan NATO'dan ayrılma gibi bir beklentisinin ciddi anlamda olmadığını söyledim. Zaten Rus basınında da bunlar yazılıyor. Ama mesela hatırlarsanız bu krizden çok çok önce bizim gündemimizi hep meşgul eden bir Şangay İşbirliği örgütü meselesi vardı. Ve Avrasya Birliği. Şu anda gördüğümüz kadarıyla Putin bir Avrasya bloku oluşturmak için zaten çalışıyordu ve bu son görüşmelerde bunu şey yapıyor ama Türkiye mesela burada nasıl bir pozisyon olacak onu görecekler ve mesela Şangay İşbirliği Örgütü'ne Türkiye diyalog ortamının içindeydi. Belki bunu bir üst kademeye taşıyacak ama kesinlikle Türkiye'nin ben NATO'dan ayrılıyorum ya da NATO Batı blokundan ayrıldım şeklinde bir şeye giremeyeceğini bunun için hazır olmadığına kaldı ki yeniden katılmak istediği Rusya Çin blokundan da aslında Türkiye'nin beklentilerinin karşılanamayacağını düşünüyorum ben.
Anladım. Peki süremizin sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyorum. Kabaca görüşme öncesinde aslında nerede durduğumuzu, tarafların pozisyonlarını ve ne çıkabileceğini konuştuk Fatih Özbay'la. Çok teşekkürler Eksen'e katkılarınız için. Mesajlardan sonra daha önümüzdeki günlerde de değerlendirmeye devam edeceğiz nereye gittiğimizi. Teşekkürler tekrar. Efendim haftanın ilk ekseni de böylece sona erdi. Size The Police'den Can't Stand Losing You'yla veda edelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.